Ayrım 5.
Sayfa 60. Doğrusu dedi Sofya'yı tutan serseri, merak etmiştim hangi kadın bu kadar çabaya değer diye. Çünkü bize ödediğin parayla kesinlikle en az 10 kadın alabilirdin reis. Ama şimdi görüyorum ısrarında haklıymışsın. Sana katılıyorum. Gerçekten de değer. Adamın sözleri Andrea'ya moral vermişti. Tutkusunun nedeni son derece gerçekti. Biraz soluk alabilsin diye ağzını tutan parmaklar aralandığında Sofia konuştu. Bağırmayacağım, ağzımı bağlamanıza gerek yok. Bu sözlerin kendisine söylenmesini isterdi Andrea ama bir şey demedi ve adama başıyla kadının dediğini yapmasını işaret etti. Serseri aldırmazlık içinde omuz siktiyse de elindeki bağı her şeye karşın kadına yakın bir mesafede tutmayı sürdürdü. Bunu neden yaptın Barbarigo, neden? En azından şimdi İtalyanca konuşuyordu. Ama kendisini uzakta tutabilmek için özel olarak aile ismini kullandığı Andrea'nın dikkatinden kaçmadı. Silahhaneden sonra seninle dost olduğumuzu düşünmüştüm. Dost mu? Caramia, seni seviyorum. Bunu yapıyorum çünkü seni seviyorum. Seni bir başkasına bırakamam ve bu uğurda da her şeyi yaparım. Kadının ses tonu oldukça sinirli ve sabırsızdı. Şunu demek istiyorum. Halil'i neden öldürdün? Halil mi? Andrea, Sofia'nın bu isme önem vermesine bozulmuştu. Konuşulan dili anlamamasına karşın serseri bile bunu fark etmişti ve alaycı alaycı güldü. O, Sofia kemerlerin altını işaret ediyordu. Yeniçeri mi? Evet, çorbacı başı. Onun bizimle hiçbir ilgisi yok. Sofia ısrar etti. Öyle de bir ilgisi vardı ki. Kötü bir rastlantı oldu o kadar. Ama sonuçta bizi ilgilendirmez o adam. Lütfen Sofia, değerli zamanımızı boşa harcatma. Affedersin reis diye araya girdi serseri. Andrea'nın tüm konsantrasyonu bu Türkçe kelimelerle bozulmuş ve bundan hiç hoşlanmamıştı. Elini sallayıp adamı susturmaya çalıştı. Ama adam ısrar etti. Sana şunu söylemem gerek. O kırmızı çizmeli herif benim işimi iyice kolaylaştırdı. Yaklaştığımda sanki kucaklaşacakmışız gibi kollarını öyle bir havaya kaldırdı ki hançerim kolayca kalbine gömülüverdi. Ahlaksız gavur diye öfkeyle tısladı Sofia. Katil. Adam arsız arsız sırıttı. Andrea duyduklarıyla kahrolmuştu ama bir Barbarigo kalbine hükmetmeliydi, toparlandı. Onu tahtrevana sok dedi katı bir sesle. Artık bebeğin de kadının da incinmesini aldırmayacaktı. Bir an önce buradan çekip gidelim. Barbarigo, beni anlamıyorsun. Sanırım Madonna, gayet iyi anlıyorum. 7 yıl önce Foscari'lerin karnaval eğlencesinde olanlar bir kez daha tekrarlanıyor galiba. Ama bu kez hayır, benim olacaksın. Sana rağmen seni kurtaracağım. Sofia'nın tavırları Andrea'yı şaşırtacak biçimde değişmişti. Demek ki biraz sıkıdan anlıyordu Bafo'nun kızı. Tahtrevan'a ulaştıklarında kapıyı açtı. Sofia içeri girerken genç adam ona bakmaktan yine de kendini alamıyordu. Bütün bunlardan sonra zaten bu ülkede benim için değerli ne kaldı diye mırıldandı Sofia. Çocuk diye aklından geçirdi Andrea. Oğlun Mehmet. Ama Sofia çocuğuyla ilgili tek bir söz bile söylemedi. Bütün plan altüst oldu dedi bunun yerine. Madem ki artık Halil öldürüldü. Niye sızlandığını bilmiyorum. Ama ben biliyorum diye öfkeyle konuştu Sofia. Halil bizim Kıbrıs için tek umudumuzdu. Kıbrıs? Andrea'nın içini kavuran kıskançlık bu sözlerle bir anda yerini şaşkınlığa bırakmıştı. Yani o üst rütbeli askeri rüşvetle kandırdığını mı söylemeye çalışıyorsun? Neden bu kadar şaşırdın? Ama nasıl? Andrea, bunu sorman mı gerekiyor? Biraz kafanı çalıştırsana. Andrea durumu anlamaya çalışıyordu. Kıbrıs'ın işgalini mi önlemeye çalışıyordu Sofia? İsyan çıkarıp ocakta ayaklanma yaratıp savaşa mı engel olacaktı? Kıbrıs'ı mı kurtaracaktı? Barbarigo, ben neden Kıbrıs'ın alınmasına engel olayım ki? Çünkü Venedikliler ölecek. Çünkü Kıbrıs Venedik Cumhuriyeti'ne aittir. Bütün bunlardan benim çıkarım ne? Sofia'nın saçları ay ışığı altında altın gibi parlıyordu. Cehennem sarısı saçlar tarifi ilk aklına gelen oldu. Seni eve geri götüreceğim. Binlerce sersem asil kadından biri olmam için mi? Andrea suçluluk içinde gözlerini kapadı. Ve Cumhuriyet'in diğer asil kadınlarını hayalinden geçirdi. Melissa Foscari'nin durgun yüzünü, Koro'yu evet diye bağırdı. Sofia ise hayır dedi. Sakinliği ve kararlılığı çıldırtıcıydı. Eğer Türkler Kıbrıs'ı alırsa benim oğlum oranın şehzadesi olacak ve orayı yönetecek ve ben de onu. Ya Yeniçeri dostun? Belki biliyorsun. Sofia ellerini Andrea'nın göğsüne dayamıştı. Onca kadife ve ipeğin arasından bile genç kadının sıcaklığını duyabiliyordu. Belki de bilmiyorsun. Sokullu Paşa Kıbrıs'ın alınmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Duyduklarıma göre sultanın bu arzusunu durdurabilmekte çok büyük bir şansı yokmuş. Evet, Selim bir bela. Onu ortadan kaldırabilecek bir adama neler vermezdim. Sofia şimdi bembeyaz elleriyle Andrea'nın boynuna dokunuyordu. Genç adam kendini kontrol etmekte zorlanır hale gelmişti. Aslında Yasef Nasi onun yerinde olsa çok daha iyi olurdu. Yasef Nasi mi? Evet o. Selim'in baştan çıkartıcısı ve hatta yöneticisi odur. Ve şunu da bilmelisin ki Nasi benim adamımdır. Ne vereceksin Sofia ve ne için? Kadının dokunuşları aklını başından almaya başlamıştı. Düzgün düşünemiyordu artık. Nasi'nin bu işgal işini körüklemesi için uğraşıp duruyorum uzun zamandır. Halil'in Sokullu'ya ne yapmasını umuyordun ki? Tabii ki öldürmesini. Andrea çaresiz bir biçimde Sofia tarafından sürüklendiğini hissediyordu ama elinden gelen bir şey yoktu artık. Eli kolu bağlı kala kalmıştı. Artık kontrol tamamen Sofia'nın eline geçmişti. Kötü bir şeyler hissetse de çaresizdi Andrea. Ve o beklenilen an geldi. Sofia birden eğilip tahtrevanın arkalarında bir yerden kabzası incili bir gümüş tabanca çekti. Bunu nereden ve nasıl bulduğunu da, kullanmayı nerede ve kimden öğrendiğini de düşünecek halde değildi genç Barbarigo. Demek ki Sofia sadece silahlı dolaşmıyordu, silahı daima dolu da oluyordu. Ve onun suratının ortasına doğru nişanlamaktan da, horozunu kaldırmaktan da çekinmiyordu işte. Upuzunmuş gibi gelen bir saniye geçti. Andrea kendini sanki sonsuz bir suyun içinde boğulacakmış gibi hissediyordu. Mermi, gözü sakat serseriyi hiç uyarmadan tam o azgın, şehvetli bakışının ortasından yakaladı. Paşanın bahçesindeki tavus kuşu bu gürültüye bir çığlıkla cevap verdi. İşler karışacak gibiydi. Andrea bir an önce kaçmaları gerektiğinin bilincindeydi. Tabancanın patlamasının yarattığı boşluktan yararlanıp Sofia'nın üzerine atıldı ve onu tahtirevanın dibine iterek dış kapıyı kilitledi. Şimdilik bu kadar tedbirle yetinmesi gerekiyordu. Ölmekte olan serserinin bağırışları diğer ikisini öylesine etkilemişti ki adamlar şaşkınlıktan gazanferi bağlayan ipleri gevşetivermişlerdi. Devasa hadım ise bundan yararlanmayı ihmal etmemiş ve hemen kurtulup sırtını arkasındaki duvara yaslayarak adamlara sille tokat girişmişti. Bir yandan da o kadınımsı sesiyle bağırıyordu. İmdat, imdat! Adam öldürüyorlar, yetişin. Çevredeki evlerin kafesli pencerelerinde insanlar belirmişti ve çok kısa bir zaman sonra gece bekçisinin buraya geleceği kesindi. Neyse ki bu arada diğer iki adam toparlanıp tekrar gazanferi tutmayı başarabilmişlerdi. Kesin şu iyi diş horozun gırtlağını diye bağırdı Andrea. Üçünün tahtrevanı omuzlayabileceklerinden emin değildi ama gazanfere onlarla gelmesi için yalvaracak zaman yoktu. Sonra ay ışığının altında parıldayan koyu bir kan fışkırdı. Ama bu gazanferin kalın boynundan değil, elinde bıçak olan serserinin boğazından çıkıyordu. Birden arkada bir karaltı belirdi, sanki gökten inmiş gibiydi. Adamın giysilerinden onun da bir hadım olduğu belliydi. Andrea, paşanın hadım başısı olduğunu fark etti. Veniero'ydu bu, konağın duvarlarından aşağı atlamış olmalıydı. Üçüncü serseri olanları görür görmez korku içinde hipodroma doğru koşarak karanlıkta kaybolmuştu. Bir dakika içinde arabanın içinden tekrar ateşlenen tabancayla Andrea da kendine geldi. Kurşun tam ayaklarının dibinde çamurları üzerine sıçratarak patlamıştı. Yüzünde bir yanma hissetti, barut yanığı. Gece bekçisi sokağın öbür ucundan koşarak geliyordu. Canını kurtarmak için ileri doğru atıldı. O kaçarken iki hadım konuşmaya başlamıştı. Maşallah üstad dedi Gazanfer, iplerden kurtulan kalın ensesini ve bileklerini ovuşturuyordu. Pek de alışık olunmayan bir biçimde gülümsüyordu üstelik. Tam zamanında geldin. Bir süredir duvarın tepesinde olup biteni gözlüyordum. Hanımımın ilk çığlığını duyduğumdan beri ve yardımımıza gelmedin. Beni görmek isteyip istemediğinizden emin değildim. Eğer istenmiyorsam burnumu sokmaya kalkışmayacaktım. Ayrıca senin hanımının amaçlarının ne olduğunu anlamak genellikle çok zor oluyor. Evet dedi Gazanfer, düşünceli bir ses tonuyla konuşuyordu. Sanırım haklısın. Ama artık o yalnız kendisinden sorumlu değil. Ne de olsa imparatorluğa ait bir emanet var onda, bir varis. Evet, divanda arkadaşının başına gelenleri de duydum. Duydun mu? Bunu tahmin ederim. Ama şimdi gidip şu İtalyanın peşine düşmeyecek miyiz? Doğru mu duydum? Adı Barbarigo galiba. Aynı şey. Bırak onun peşini, nasıl olsa belasını buldu. Hanımın onu yeterince cezalandırdı bence. Andrea belki de bu konuşulanların bir kısmını tahmin edebilmişti. Ve hatta bu düşman şehirden kaçtığı gece, kör bir fenerin ışığı altında, karanlık sularda, memleketine doğru endişe içinde ilerlerken, artık daha önce hiç mi hiç aklına gelmemiş bir yığın şeyi bile tahmin ediyordu. Sevgilisiyle planladığı yolculuğu ne yazık ki yalnız başına yapmak zorunda kalmıştı. Kaç gemi, kaç gemi diye karşısındaki gözcüye bağırarak soruyordu Venedikli donanma komutanı. Tam olarak söylemek zor lordum. Bize eşit gibiler, hatta belki sayıları daha da fazla. Ne? Daha fazla mı? Belki de. 1571 yılının Ekim ayının 7. günü, şafak sökmeden çok önce Hristiyan filosu demir aldı. Günlerden pazardı. Yılın bu mevsiminde genellikle tehlikeli fırtınaların dolaştığı deniz tam tersine çok sakindi ve gökyüzü yıldızlarla doluydu. Andrea takım yıldızların karanlık sulardaki yansımalarını görebiliyordu. Her filonun öncü gemisinde soluk bir fener sallanıyordu ve diğerleri bunları sessizce tamamen karartılmış olarak izliyordu. Gün ağarmaya başladığında müttefik Hristiyan donanması Patra körfezinin girintili çıkıntılı ağzına ulaşmıştı. Şişmiş yelkenler, titreşen flamalarla donanmış gemiler tüm geçidi doldurmuştu. Kıbrıs'ın Türklerin eline geçmesinin intikamı peşindeydiler. Papazlar gemiden gemiye geçerek insanları kutsuyor, dualar ediyordu. Gemiciler bu kez sanki daha bir etkileniyordu dini terkinlerden. Gerekirse öleceklerdi ama kutsal amaçları onları nasılsa cennete götürecekti. Yine de herkes içten içe bu sonucu kendisi için değil, yanındaki için düşünüyordu. Her biri kendini dünyanın merkezi olarak görüyor ve yokluğunun tüm alemi etkileyeceğini sanıyordu. Buna rağmen kutsanmış su hem ruhlarına hem de dillerine bir ölümsüzlük gücü veriyordu. Andrea günah çıkarırken bunları içi acıyla burkularak düşünüyordu ve bir yandan da yüzündeki yara izine dokunuyordu. 1,5 yıllık bir orospuluk izine. Olanları anlatmak için yeterli zaman yoktu. Diğerleri sıra bekliyordu. Bu nedenle günahlarını anlatmadı. Günahla dolu saatlerin ardından ortalık günlük güneşlik olmuştu. Öylesine pırıltılı bir havaydı ki insanın gözleri kamaşıyordu. Limanın karşısında Korint'in beyaz kayalıkları uzanıp gidiyordu. Bir sonraki körfez İnebahtı körfeziydi ve yoğun bir sis ortalığı basmaya başlamıştı. Ama yukarıdaki gözcüler gördüklerini anında aşağıya aktardıkları için herkes sanki ortalığı kendi gözleriyle görüyormuş gibi hissediyordu. Havanın böyle oluşu doğrusu hoş bir durum değildi. Gün ortasında sis ve Osmanlı donanması yelkenlerini açmış, daha üstün bir durumda hazır olarak onları bekliyordu. Hristiyanların üzerine bir ölüm sessizliği çökmüştü. Sanki teknelerin tahtaları bile artık gıcırdamıyordu ve gemicilerin tümü korku ve heyecandan nefeslerini tutmuştu. Barbaros'un oğlu Hasan Paşa oradaydı. Trablusgarp Beylerbeyi Cafer Paşa ve diğer deniz aşırı 10 bey de kadırgalarıyla donanmaya katılmıştı. Donanmanın ortasında Kaptanı Derya Müezzinzade Ali Paşa'nın gemisi vardı. Geminin adını duyunca Andrea'nın kalbi birden hızlanmıştı. Teknenin adı Sultan'dı. Ona karşı nasıl savaşabilirdi? Ve Ali Paşa diye yankılandı yukarıdaki ses. Allah'ın belası o alçağın hayalarını kendi ellerimle koparacağım diye bağırdı Baba Barbarigo. Andrea, Uluç Ali'nin ne kadar korkusuz bir denizci olduğunu biliyordu. Sofia Bafo'yu esir alıp İstanbul'a götüren de oydu. Andrea düşman donanmasında bulunan bir başka tanıdık isim daha duydu. Bu, Sofia'nın sahibi, aşığı Murat'tı. Sultanın veliahtı, tahtın gelecekteki sahibi, Sofia'nın çocuklarının babası olan Murat. Genç Barbarigo acı acı düşünmekten kendini alamıyordu. Sofia onu istememişti. Murat, Manisa sancağına bağlı askerlerin başındaydı. Andrea babasının biraz önce söylediklerini, bu adama da kendisinin yapabileceğini geçirdi aklından ama durakladı ve kafası karıştı. Hatırlıyordu. O Sofia'ya bir şans vermişti ve Sofia da bu türkü seçmişti. Haydi onları yiyelim lordum. Adamlar artık kaynama noktasındaydı ve tümünün de beyni tek bir potada eriyordu. Evet, Tanrı için. Evet, Kıbrıs ve Aziz Marco için. Haydi. Her iki tarafın da birlik içinde birer sağlam duvar oluşturmuş görünmelerine karşın Andrea bunun bir yanılsama olduğunu düşündü. Ahşap teknelerinden mızraklara, oklara, içlerine gizlenmiş askerlerin sayısına kadar birbirine benzeyen her iki donanmaya da birlikleri oluşturanlar açısından bakıldığında bunlara birlik denilmesi zorlaşıyordu. Birbirleriyle anlaşamayan Kuzey Afrikalı beylikler genelde İstanbul'un yanında yer almıştı. Neredeyse düşmanlık içinde olan İspanyollarla Venedikliler de aynı şekilde şaşırtıcı bir biçimde aynı donanmadaydılar. Artık sabah rüzgarı dinmişti ve yelkenlerini açamayan tekneleri kürekçiler yürütüyordu. Osmanlı teknelerindeki kürekçiler Hristiyan esirlerdi. Öte yandan Hristiyan gemilerindekilerse sürekli Allah Allah diye bağıran zincirli Müslüman kölelerdi. Andrea babasının kürekçilerine baktı. Bir örnek mavi gömlekleri ve beyaz kepleriyle su damlası gibi birbirlerine benziyorlardı. Ve kendilerini zincirlerinden kurtarabilecek olan düşman gemilerine içinde bulundukları tekneleri bir an önce yanaştırmak en büyük arzularıydı büyük bir olasılıkla. Başlarındaki kamçılı adamlar onların bunu yapmalarını engelliyordu. Hiç kuşku yoktu ki karşıdaki gemilerin kürekçileri de aynı duygular içindeydi. Filolar kendi içlerinde gemilere, gemiler kölelerle özgürlere, özgürler de çeşitli gruplara bölünmüşlerdi. Ve hatta babalar oğullarından ayrıydı. Andrea'nın kalbi bile kendisiyle barış içinde değildi. Sonuna kadar savaşacaktı. Babasının ilk ve son kez onunla gurur duymasını sağlayacaktı, sonra da ölecekti. Ama ne zaman? Kendi kürekçileri için çalınan davulların sesi, Yeniçerilerin aksak tempolu davullarına karışıyordu. Bu isteğinden çok da emin olamıyordu artık, kafası karışmıştı. Ne kadar da bildik geliyordu kulağına Yeniçeri davulları, sanki kendi evinin sesi gibi. Bunu pek çok kez duymuştu İstanbul sokaklarında dolaşırken. Kim bilir kaç kez durup hayranlık içinde o askerlerin talimlerini izlemişti. Sarı ve mavi, beyaz ve kırmızı giysileri içinde nasıl da gururla dolaşırlardı ortalıkta. Disiplinlerini hiçbir şey bozamazdı bu adamların. Giderek yükselen müzik onu alıp eski mutlu günlerine götürüvermişti. Gazanfer'le buluştuğu öğleden sonralara. Hadım ona hanımının iyi haberlerini getirirdi, bazen de hanımının kendisini. Babasının yanı başında yaşamaktan kurtulup kendi hayatını kurmaya çabaladığı, gelecek için mutluluk ve coşku duyduğu güzel günlerdi onlar. Andrea kılıcının kabzasıyla oynayarak güvertenin kenarında dururken babasının sevgilisi yanından geçip savaşın başlamasını beklemek üzere kamarasına doğru ilerliyordu. Kızıl saçlı, iri yarı, küstah bir kadındı. Ondan hiçbir zaman hoşlanmamıştı ve asla annesinin yerine koyamamıştı. O güzel, tombul, küçücük kadının yerine, taptığı kadının yerine. Zavallı mutsuz kadın. Avunabilmek için kendini dine adamaktan başka bir yol bulamamıştı. Benim içinde bir Türk öldür Andrea diyen kızıl saçlı davetkar bir biçimde kulağıyla oynuyordu. Sonra arkasını dönüp kalçalarını sallayarak kamarasına gitti. Birden Andrea bu kadına bir düzine Frengili Türk'ün tecavüz etmesini delice istedi. Onlara yardım bile edebilirdi. Haremin ya da manastırın dışında kendini sergileyen kadınlara artık hiçbir saygısı kalmamıştı. İlk atış yapılmıştı. Bu Türklerin sadece uyarı için yaptıkları bir atıştı. Allah'ım, bu ne şövalyece bir tavır diye içinden geçirdi Andrea. Don Juan buna ağır bir top ateşiyle karşılık verdi ve ortalık karıştı. Venedik bayrağı altındaki 63 kadırga körfezin sol ucunda yer alıyordu. Buraların kayalıklarını ve sığlıklarını iyi bilmedikleri için Barbarigo askerleri olabildiğince kıyıdan uzak durmaları emrini vermişti. Bu kanatta Osmanlı güçlerinin başında suları iyi bilen Hasan Paşa bulunuyordu. Barbaros'un oğlu olan bu kızıl sakallı denizci Akdeniz'i avucunun içi gibi tanıyordu. Türk gemilerinin altı Hristiyanlarınkinden daha alçaktı ve bu yüzden kayalıkların üzerinde tehlikenin ne kadar yakınlarında olduğunu bile bile korkusuzca dolaşabiliyorlardı. Bu korkusuzlukla, buna cesaret denilemez diye düşünüyordu Andrea, bir kılıç kadar keskin ve soğuk bir bilgiydi bu. Hristiyanların üzerine doğru dümen kırdılar, onları iki ya da üç kenardan sıkıştırmaya çalışıyor. Barbarigo'nun güçlerinin önünde aşılmaz duvarlar gibi duran dev kadırgalar bile onların gözünü korkutamamıştı. Türklerin küçük hızlı kadırgaları bu yüzden kalelerin arasından sanki her günkü basit işlerini yapıyormuş gibi kolaylıkla kayıp geçiyordu. Oysa çok katlı toplar ve değişik silahlarla donanmış bu tekneler Venedikliler tarafından büyük bir gizlilik içinde ne büyük zorlukla yapılmıştı. Kopkoyu bir duman ortalığı kaplamıştı. Türkler bir, Venediklilerse üç kadırga kaybetmişlerdi, gemiler cayır cayır yanıyordu. Kısa sürede sol kanada tamamen hakim oldular ve göğüs göğüse savaşta üstlerine olmayan Yeniçeriler düşman güvertelerine atlamaya başladılar. Şimdi kulakları sağır eden top atışı gürültüsünün içinde Andrea, Hasan Paşa'nın kendi gemilerine bordolamak için askerlerine verdiği emirleri duyabiliyordu. Tuhaf bir biçimde bu dili seviyordu genç Barbarigo. Savaşta bile kulağına müzik gibi geliyordu sözcükler. Türkçe söylenen bazı şeylerin İtalyanca olarak ifade edilmesine olanak yok. Bunların tümü de zafer, şövalyelik ve aşk üzerineydi. Andrea ilk hasmını karşılamak üzere kılıcını çekti. Onu görebiliyordu. Beline kadar çıplak, ufak tefek bir adamdı bu. Bir maymun gibi Andrea'nın olduğu taraftan yukarı doğru tırmanıyordu. Selam. Onu barış içinde karşılayacağım diye düşündü Andrea. Babamın bu hantal gemisinde ona karşı bir Türk kadar kibar olacağım. Yüzüne hoş bir gülüş oturttu. Kan ve dehşet denizinin içinde bu çok tuhaf bir görüntüydü. Adam hançerini dişleri arasına almış, tutunduğu ipin sağlamlığını kontrol ediyordu. Bırak da onun hakkından ben geleyim, dedi baba Barbarigo. Sersem oğlunu eliyle kenara itip tabancasını ateşledi. Sıska Türk'ü tam göğsünün ortasından vurmuştu. Adam gemiler arasından denize bir çuval gibi hızla düştü. Andrea bir cehennem çukuruna bakar gibi baktı oraya. Adını bile duymadığı bu maymun gibi ufak tefek adamın ölümüne dünyadaki tek dostunu kaybetmişçesine üzülmüştü. Tanrı adına. Andrea mırıldanarak haç çıkardı. Sonra durdu.